Ayrım 8. Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun. Sayfa 97. 7. Bölüm 1. Yunanistan'daki bu konuşmamdan sonra ne oldu biliyor musunuz Sayın Tamada? Toplantıdan sonra bana ev sahipliği yapan dostlar, birkaç da yakın dostlarını almışlar, topluca yemeğe gitmiştik bir meyhaneye. Salonda dinleyiciler arasında bir de milletvekili varmış meğer. Yani Demokrasi Partisi'nden, yani muhalif. Bir zamanlar partisi iktidardayken galiba hükümet sözcülüğü de yapmışmışmış ama işte o da yemekte bizlerleymiş. Nasıl oldu? Birden fırladı kalktı yerinden elinde kadeh öfkeyle. Herkes susturdu. Gerçekten. Ben mi acaba acele etmiştim o coşkuyla da daha masaya oturur oturmaz şerefe deyip ardı ardına birkaç kadeh uzo yuvarlamıştık. Yoksa bana ev sahipliği yapan dostların özlem giderme evecenliği yüzünden mi böyle usulü erkanı çiğnemiştik? Adam kaç yılın politikacısı, kurt. Ne tür olayları olursa olsun toplantılarda usul erkan nedir iyi biliyor. Herkesi susturdu. Sonra da sözcüklerin üstüne basa basa konuşmaya başladı. Sanki biraz söylev verilmiş gibi, biraz da vaazda bulunulmuş gibi. Bu nasıl konuk ağırlamak böyle Allah aşkına? Dedi sinirli sinirli masadakileri ters diyerek. Biz buraya birbirimizle dertleşmeye, dedikodu yapmaya gelmedik. Bir anlamda resmi bir yemek sayılır bu yemekte. Konuğumuz bugün bizlere gerçekten ilginç bir konuşma yaptı. Hele önce konuğumuza bir hoş geldin deyip onuruna kadeh kaldıralım. Sonra gene döneriz dedikodumuza. İzninizle ben konuğumuzun bu ilginç konuşması üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Ama önce kendine teşekkür edeceğim bizimle bu denli içtenlikli ve açık konuştuğu için. Doğrusu ben de bütün çirkinliklerin bir an önce gün yüzüne çıkarılması konusunda kendiyle aynı fikirdeyim. Lakin şunu da unutmayalım ki çok zor. Her baba yiğidin kârı olmasa gerek. Hatta adamın adının deliye çıkması bile yetmez galiba. Biliyor musunuz? Bizim ailenin adı üç kuşak öteden deliye çıkmıştır. Büyük babama, babama hep deli derler. Hatta bana bile biraz deli derler. Ailemizin adı da niçin deliye çıkmıştır biliyor musunuz? Konuğumuzun bunca içtenlikli ve açık konuşması karşısında doğrusu ben de kendimi açık konuşmak zorunda sanıyorum. Adımızın deliye çıkması büyük babam yüzünden olmuş. Çünkü o Osmanlı döneminde çok Türk öldürmüş ve dağ kaldırmış. Osmanlı döneminde böyle açık açık Türk düşmanlığı yapmak, Türk öldürmek akıl kârı mı Allah aşkına? İşte bu yüzden de adımız deliye çıkmış. Ama şimdi sevgili konuğumuzun aldığı esinle bütün Türklerden özür diliyorum. Dedem adına, babam adına özür diliyorum kendinden. Ancak dedim ya, bunu büyük toplulukların önünde açık açık söylemek her baba yiğidin kârı mı? Ben konuğumuz kadar cesur değilim doğrusu. Konuğumuzun cesaretine hayran kaldım. Bu cesaretinden dolayı da kutlarım kendini bir kez daha. Şimdi kadehimizi konuğumuzun onuruna kaldırmayı öneriyorum. Şerefe! Hemen kadehimi kapıp ben de fırladım ayağa ve kimsenin içmesine fırsat vermeden ''Ama ben yazarım. Başka türlü nasıl konuşabilirim ki? Politikacı değilim.'' dedim. İnadına saflığına vurup. Birden bir kahkaha patladı. Sustum. Bu esprime başta tamada, masadaki bütün dostların kahkahalarla güleceklerinden hiç şüphem yoktu çünkü. Ama tam karşıtı oldu. Acaba ben mi bu kez espriyi tam anlatamamıştım, yoksa çeviri sırasında mı espri güme gitmişti? Bu sessizlikte şaşkın, buruk, ne yapacağımı bilmez bilmez öyle bakar dururken yüzlerine teker teker, galiba Fransız dost oturduğu yerden biraz da küstahça bir sesle üstten. Peki dedi. Bari siz de Yunanlılardan özür dilediniz mi daha sonra? Efendim? Bir an için gerçekten bocalanmış, kala kalmıştım öyle. Böyle bir soru karşısında şu masada hiç beklemiyordum çünkü. Ama gene de tez toparlandım. Yunanlardan mı dedim? Sözcüğü heceleyerek. Hayır, dilemedim. Şöyle derinden bir soluklandıktan sonra biraz da zaman kazanabilmek için. Galiba anlatamadım demek istediğimi. O Yunanlı dostun söyledikleri benim için gerçekten çok uyarıcı olmuştu. Hani hiç beklemediğim bir anda onun konuğumuzun cesaretine hayran kaldım dediğini duyar duymaz gariptir birden irkildim nedense. Acaba fazla mı ileri gitmiştim açık yüreklilikte? Sanki konuşmanın gerisinde gizli, ince bir hiciv de varmış gibiydi. Örneğin, Ben de bütün Türklerden özür dilerim derken de sanki hem ses tonunda hem de gözlerinde bir çakıp bir sönen o gizli ışık altında bir babalanma, bir böbürlenme, bir büyüklenme varmış gibiydi. Tabii, gerçekten sözlerin ardında böylesi bir küçümseme, alay var mıydı? Yani gün görmüş, kurt bir politikacının yazar iştenliğini gırgıra alan bilinçli bir davranışı mıydı bu? Yoksa o bir anlık bocalamayla mı, ruh karmaşasıyla mı, ben mi yanlış yorumlamıştım bilemeyeceğim. Ama galiba şu da kesindi ki bütün özür dileme fiillerin içinde kendiliğinden biraz da böbürlenme, bir büyüklenme vardı. Kim bilir bu yüzden mi güçlüler yaptıkları için güçsüzlerden özür dilerken affedersiniz derler genellikle. Oysa bilmez miyim affetmek, bağışlamak bütün insanlık tarihi boyunca hep güçlülerin hakkı olmuş. İşte düşünsenize. Daha ben herhangi bir çirkinlik görürsem gelip hepinizden teker teker özür dileyeceğim derken adam birden fırlayıp dikili vermiş karşıma ve hem senin kadar cesur değilim demiş hem de ben şimdiden bütün Türklerden özür diliyorum demiş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bakın dün burada öğrendiğim bir rastlantıyla Ruslar da aşağılanmak onurunu kırmak istedikleri kişilere adam mısın Türk müsün derlermiş. Dilmacım dün ağzından kaçırdı. Çok öfkelendiği birine hakaret ederken adam mısın Türk müsün dedi sövermiş gibi hem de Türkçe. Adamdan çekindiği korktuğu için Türkçe söyledi galiba. Ama bu kez de benim işittiğimi ayrımsayınca çok üzüldü. Öfkeleneceğimi, üzüleceğimi, küseceğimi sanıyordu tabii. Oysa öylesine hoşuma gitmişti ki bunu öğrenmek. Çünkü ülkemde de birini aşağılamak, horlamak istedi mi, birinden öcünü lafla almak istedi mi ona hemen pis Moskov derdi halkım. Pis Moskov, Moskov kılıklı, Moskov gavuru. Ağır hakarettir bu sözler. İşte bu nedenle çok sevindim. Demek yalnız biz Rusları aşağılamıyormuşuz, onlar da bizi aşağılıyormuş. Demek bütün tarih boyunca öylesine didişmişiz ki onlarla, birbirimizin adını anmak bile küfür olmuş. Kim bilir daha neler vardır her iki dilde de. İşte Yunanlılarla da Rumlarla da yani tıpkı böyle. Adlarımız her iki dilde de küfür. Yani onlarla da ne bir arada yapabilmişiz ne de ayrı ayrı. Sözüm biter bitmez de dönüverdim Fransız dostun. Gözlerin içine içine baktım yüzümde biraz da zoraki bir gülümsemeyle. Konuşmamın etkisini öğrenmeye çalışıyordum veya belki de daha doğrusu dediklerimi onaylamasını istediğim için onun böyle dalkavukça bir iç tepiyle gözlerinin içine yılışık yılışık sırıtmaya, yaltaklanmaya başlamıştım galiba. Şimdi düşünüyorum da sonra da bilmem anlatabildim mi demiştim. Yine yüzümde o zoraki yılışık gülümseme, elimdeki kadehi de ona doğru uzatıp belli belirsiz kaldırılmış gibi. Anlıyorum, anlıyorum tabii dedi o da. Hafif bir reveransla konsensüs diye ekledi sonra. Bu kez İngilizce. Güçlü organların düşünsel uyuşumu, güçlerin anlaşması. Kadehini kaldırdı. Şerefe. Güçlülerin anlaşması şerefine. Şerefe. 2. Sayın Tamada dedim gene. Hemen Tamada'nın sözü ağzından kapmasına fırsat vermeden. İzin verirseniz size de bir de bir İsviçreli yazar dostla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Andres Harning adında bir romancı dostun yardımını. Harning yalnızca dış görünüşüyle, iri gövdesiyle değil, doğrusu yaşamıyla da tam bir Vikingdi. İsveçliydi ama İsveç'te değil Portekiz'de Lizbon'da yaşıyordu. Kendi bu konuda bir şey söylemiyordu ya. Dostlarının anlattığına göre İsveçli aydınlara küsmüştü birkaç yıldır. İşte ne zamandı şimdi çıkaramayacağım. Harning'in de aralarında bulunduğu bir grup İsviçreli yazar dost İstanbul'a gelmişlerdi. Ortak toplantılar yapıyor, meslek sorunlarını tartışıyorduk. Yazarların sorunlarını tartışıyorduk dostça. Toplantılar basına kapalı yapılıyordu yani. Dinleyici filan hiç kimse yok. Herkes hakkına estiği gibi konuşuyor, istediği konuyu gündeme getiriyordu özgürce. Bu yüzden de daldan dala atlıyor, daha bir konuyu tamamlamamışken bir başka konuya kolayca geçebiliyorduk. Toplantının sonlarına doğruydu artık. Nasıl oldu? Gerçekten İsveçli dostların önceden saptadıkları kendilerine özgü bir gündemleri, bir sorunlar listesi vardı da şimdi sıra ona mı gelmişti? Yoksa bu deli fişek konuşmalarımızın birden ansızın çaktırdığı bir çağrışma mı sonucu muydu bu? Nasıl olmuş söz gene dönmüş dolaşmış Kürtler sorununa gelmişti. İsveç Yazarlar Birliği'nin de başkanı olan Ozan Peter Kürman hiç beklemediğimiz bir anda Sizinle bir de Kürt yazarlarının sorunlarını konuşmak isterdik dedi. Bizim halen İsveç'te yaşayan ve İsveç Yazarlar Birliği üyesi 12'de Kürt kökenli yazarımız var. Onlar kitaplarını ana dillerinde Kürtçe yazıyorlar ve İsveç'te Kürtçe yayınlıyorlar. Tıpkı gene İsveç'te yaşayan, İsveç Yazarlar Birliği üyesi olan ve kitaplarını İsveç'te Türkçe yayımlayan Türk kökenli yazarlarımız gibi. Yani Stockholm'da bir de Kürtçe kitaplar yayımlayan bir yayın evi var. Çünkü biz bir yazarın var olabilmesi için kendi öz dilinde yazmasının zorunluluğuna yürekten inanıyoruz. Acaba Türkiye'deki Kürt kökenli yazarların durumları nedir? Kendi öz dillerinde yazma ve konuşma özgürlükleri var mıdır? Dedim ya, doğrusu böyle bir soruyu hiçbirimiz beklemiyorduk. Bir an bir sessizlik oldu odada. Sanki düşünüyormuş gibi şöyle bir yerimde kıpırdandım. Önümdeki tabaktan bir kuru pasta kırıntısı attım ağzıma. Henüz daha sıkı yönetim kalkmamış İstanbul'da. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ama galiba düşkünlüklerimi açık açık söylemek en iyisi. Ve kararımı verince öyle bir rahatladım ki. Şöyle biraz dikeldim. Yüzümde karar vermiş olmanın o erinçli gülümsemesi. Bakınız dedim. Sanırım düşüncelerimizi soruyorsunuz. Biz insanın bütün özgürlüklerini bir olarak düşünürüz. İnsanın ana dilinde düşünme, konuşma ve yazma özgürlüğü, ana dilini geliştirme özgürlüğü de hiç kuşku yok ki bu özgürlükler bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Biz de tıpkı sizler gibi bir insanın ancak ana dilini de düşünmesi ve yaratması halinde dünyayı tam kavrayabileceğine, ona katkıda bulunabileceğine ve güzelleşebileceğine yürekten inanabiliyoruz. Çağdaş insan elbette başka türlü düşünemez. Yani bu konuda da sizlerle aynı düşüncedeyiz dedim ve sustum. Ne ki söylediklerim onları kandırmamıştı galiba, doyurmamıştı. Bir sessizlik çöktü odaya. Kimse bir şey söylemiyordu. Çaresiz. Bakın dedim. Kuşkusuz Türkiye'nin temel sorunları arasında bu sorun da var. Bizler her konuşma olanağını yakaladığımızda aydınlar ve yazarlar olarak bu konuda da düşüncemizi açık açık söyleyip yazıyoruz. Hatta bu konuşmalarımızdan ve yazılarımızdan dolayı sık sık mahkemeye de verildiğimiz oluyor. Hakkımızda yeni yeni davalar açılıyor. Örneğin şu an bir arkadaşımız Kürtlerin de ana dilinde konuşabilmeleri özgürlüğünü savunduğu için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce yargılanıyor. Bu konuda bir de imza kampanyası açtık. Halktan imza topluyoruz ama bizler biliyorsunuz ne hükümetiz ne de ülkemizdeki hükümetlerin yandaşları veya sözcüleriyiz. Bilmem anlatabildim mi? Açıkçası ayak sürüyordum. Lafı habire dolandırıyor ve bu konuyu sadece ana dil sorunuyla sınırlı tutmaya çalışıyordum. Çünkü gündeme getirmek istedikleri konuyu bütün boyutlarıyla tartışmamıza ne zamanımız vardı ne de bilgimiz. Ortadoğu konusunda bu sorunu tartışacak kadar geniş bir bilgileri olduğunu hiç sanmıyorum. Dolayısıyla konuyu genişletmeye gerek yoktu. Ama o zaman da sanki ben soruları yanıtlamıyormuşum veya yanıtlamaktan korkuyormuşum, çekiniyormuşum gibi istemediğim olumsuz bir hava doğmuştu. Bu havayı gidermek için ne yapmak gerektiğini kestirmemiş, kem küm ediyordum ki. Andreas Hörning gerçekten Vikinglere yakışır bir soy davranışla tam bir Hızır gibi yetişti yardıma. Ne o dedi? Biz İsveçliler kendi çirkinliklerimizi unuttuk da şimdi sizi mi sorguya çekiyoruz ne? Alaylı alaylı Peter Körman'a baktı. Yeryüzünde hangi halkın bir çirkinliği olmamıştır ki dedi. Yeniden bana döndü. İsveçlileri dedi, bir de İsveç sınırları dışında yaşayan Laponlara sormak gerek. Şimdi siz de Peter Kürman'a sorun bakalım. İsveçliler acaba kaç yüzyıl Laponlara ana dillerini konuşmayı yasaklamışlar? Laponlar mı dedi biri sözümü kesip. Galiba Japon yazardı. Evet evet Laponlar dedim hemen. Sonra gene Tamada'ya döndüm. Acele acele sürdürdüm konuşmamı. Biliyor musunuz Sayın Tamada dedim. Galiba Hörning arkadaş çok haklı. Her ulusu bir yakın komşusuna sormalı en iyisi. Örneğin Romenlerin Ruslar hakkındaki düşüncelerini ilk duyduğumda sözcüğün tam anlamıyla dehşete kapılmıştım. 70'li yıllardı bir nedenle yolum Bükreş'e düşmüştü. Biliyorsunuz Romenler sanırım Roma İmparatorluğu döneminde artık her nedense Balkanlara yerleşmiş veya yerleştirilmiş Latin kökenli bir ulus. Tıpkı okyanusta bir adada yaşıyorlarmış gibi çepeçevre Slavlarla kuşatılmışlar. Güneyde Bulgarlar, güneydoğuda Sırplar, Slovenler, batıda Çekler, Slovaklar, kuzeyde Ruslar. Slav olmayan bir Macarlar var Romenlerin komşusu. Yani tarihleri boyunca hep Macarlarla boğuşmuşlar ve Slavlardan çok çekmişler. Daha doğrusu Ruslardan da çok çekmişler. Bir Romen yazarla tanışmıştım. Türk olduğumu öğrenince öyle büyük bir yakınlık göstermişti ki bana. Oysa biliyorsunuzdur bütün Balkanlar Osmanlı'ya, dolayısıyla da Türkiye düşmandır. Bükreş'e giderken ben de böylesi bir Türk düşmanlığıyla karşılaşacağımı sanıyordum. Ama tersi oldu. Büyük bir dostluk gördüm Romenlerden. Niçin biliyor musunuz? İşte o Romen yazar dost açıklamıştı nedenini. Bizim demişti Osmanlılarla, yani Türklerle görmemiz gereken hiçbir hesabımız yoktur. Çünkü Osmanlı bizi işgal etmek için buralara gelmemiştir. Tam karşıtı. Bizi yeni bir Slav istilasından korumak ve güçlendirmek için gelmiştir. Tarihimiz boyunca bizi Macarlar Karadeniz'e giden yolda, Ruslar da İstanbul'a giden yolda bir engel, bir çıban başı olarak görmüşlerdir. Bu nedenle de bizi yok etmeye çalışmışlardır hep. Macarlar Macarlaştırmaya, Ruslar da Slavlaştırmaya uğraşmışlardır. Ama Osmanlı döneminde kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Yani Osmanlı bizi Türkleştirmeyi, hatta Müslümanlaştırmayı bile aklından geçirmemiştir. Tam karşıtı. Voyvodalarımızı bile Rumen soylulardan atayarak Rus çarlıklarına karşı bizi güçlendirmişlerdir. Güçlenmemize çalışmışlardır. İşte bu konuda bir tez hazırlıyorum şimdi demişti. Sonra da şu an Ruslar bizi tıpkı Macaristan, tıpkı Çekoslovakya gibi işgal etmiyorsa bilin ki siz Türklerle olan dostluğumuz yüzünden buna cesaret edemiyorlardır. Çünkü bunu tarihten iyi bilirler. Yani bugün de bir Rus istilasına karşı tek güvencemiz sizsiniz, Türkiye, diye eklemişti. İnanır mısınız Sayın Tamada? Bu sözleri duyunca sözcüğün tam anlamıyla şok oldum. Dondum kaldım. Bir an kuşkulu kuşkulu baktım gözlerine. Acaba alay mı ediyor bizimle diye. Kolay kolay inanılır gibi değil Allah aşkına. Bir Varşova Paktı üyesi devlet, bir başka Varşova Paktı üyesi devlete karşı bir NATO üyesi devletten güvence beklesin. Gerçekten şaşırmamak, şok olmamak elde mi? Ama şu da bir gerçek ki, demek Rusları da Rumenlere sormalı. 3. Sözüm biterken de nasıl bir içgüdüyleyse artık düşünmeden uzanmış kadehimi almıştım. Doluydu. Sevindim fark edince. Ya boş kadehi almış olsaydım? Demek ben konuşurken yanımdakilerden biri doldurmuş. Kadeh elimde borçlu borçlu gülümseyerek birer göz attım onlara. Sonra ağır ağır Tamada'ya doğru döndüm. Son söz Sayın Tamada dedim. Muştu vermiş gibi biraz da kasılarak. Tamada'nın yüzü birden aydınlanıverdi sanki. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum ki, Gürcistan'dan ülkeme farklı biri olarak döneceğimden hiç kuşkum yok artık. Çünkü tıpkı İsveçlilerin Laponlardan, Rusların Rumenlerden sorulması gibi, Türklerin de asıl Gürcülerden de sorulması gerektiği gerçeğini burada sizlerden öğrendim. Meğer sizlerle yalnızca kız alıp vermekle kalmamışız. Yalnızca köylerinizi basıp sık sık kızlarınızı kaçırmakla da kalmamışız. Tarihte birkaç kez de vatanınızı işgal etmiş, evlerinizi barklarınızı yakmış, yıkmışız, talan etmişiz. Tam 2500 kilisenin yerinde yerler esiyormuş şimdi bizim yüzümüzden. Doğrusu bilmiyordum. Bütün bu gerçekleri sizden öğrendim. Ama ben ülkenize şimdi ne kızlarımızı kaçırmak için geldim, ne de kiliselerinizi karıştırmak için. Dost olarak geldim. Ve önünüzde bir kez daha söz veriyorum. Bir daha hiçbir Gürcü kızını kaçırmayacağıma ve kiliselerinizi yıkmayacağıma. Ve bütün Gürcülerden atalarımın adına bir kez daha özür diliyorum. Halkım Gürcülerin de dostudur. Lütfen unutmayınız. Ve sizlerden de bir ricam var. Gene lütfen izin verirseniz bundan böyle biz Türkleri de Gürcülerden sorsunlar artık. Kadehimi Türk-Gürcü dostluğu için kaldırmak istiyorum. Yaşasın Gürcü-Türk dostluğu. Yaşasın bütün halkların dostluğu. Şerefe. Son bölüm 1. Şarabımı bir yudumda içmiş, tam yerimde oturuyordum. Nasıl oldu gözüm Tamada'ya inişti. Öyle bana bakıyordu. Yüzünde de belli belirsiz muzip bir bıyık altı gülümseme, gözlerini kırpmadan beni süzüyordu dik dik. Gene bir Hinoğlu hinlik düşünüyor olmalı. Galiba konuşmamın biraz uzun oluşunu gırgırı alacaktı bu kez de. Çünkü susup oturmuş olmama hala inanamazmış gibiydi gözlerindeki ışıltı sanki. Veya ancak gözleriyle görürse buna inanabileceğini anıştırmaya çalışıyormuş gibiydi. Bu Tamada'ya öyle ısınmıştı ki içim. Sat anasını be! Yiğitliğe bal mı sürdüreceğiz şimdi? Bir Hinoğlu hinlik daha yapsın bakalım. Bütün iştenliğimizde hınzır hınzır gülümsedim ben de onun gözlerinin ta içine. Ne ki yüzündeki muzip gülümseme birden sevecenleşiverdi onun da. Elmacık kemiklerin üstüne top top etti. Yumuldu gitti gözlerin. Başıyla gizlice selamladı beni. Sonra da sanki gizli bir iş yaparken yakalanmış gibi suçlu bir evecenlikle aniden fırladı kalktı yerinde. Öteki konuklar hala beni alkışlıyorlardı coşkulu coşkulu. Laf da atıyorlardı kendi ana dillerinde. Övüyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlardı. Yanlarındaki dilmaçlarına da bir şeyler söyleyerek. Masa tam bir curcunaya dönmüştü. Tamadanın yanında oturan gürcü dostlardan biri hemen bıçağının ucuyla önündeki kadehe birkaç kez çın çın vurdu. Susturdu herkesi zar zor. Dostlarım dedi tamada. Yüzünde gene biraz sevecen, biraz da muzip bir gülümsemeyle. İnanın şu an ne demem gerektiğini kestiremiyorum. Bunca yıldır tamadalık yaparım masalarda, böylesi bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Örneğin, Türk dostuma şimdi ben teşekkür mü etmeliyim, yoksa sizlere geçmiş olsun mu demeliyim veya gözünüz aydın mı demeliyim? Konuşmamın başında da söylemiştim ya, bu Türklerle uğraşmak zordur diye. Gördünüz işte, sözü bir kaptırdık, artık geri alabilene aşk olsun. Bütün Türk tarihini anlattı bize ama hakkında yemeyelim. Doğrusu iyi anlattı. Meğer yalnızca bizim kızlarımızı kaçırmakla, kiliselerimizi yıkmakla kalmamışlar. Hemen hemen neredeyse bütün dünya onlardan şikayetçiymiş. Kendi söyledi. Bana sorarsanız derim ki, Türk dostumuza şimdi hemen teşekkür edelim. Tabii konuşması için değil. Bunca süre sonra da olsa konuşmasını bitirmeyi anımsadığı için. Hem de bir ceza verelim. Lakin nasıl bir ceza vermeliyiz? Örneğin bundan böyle masada sessiz oturup bizlere sonuna dek dinleme cezası versek, çok güzel, çok güzel dedi biri ellerini çırparak. Bu Türkiye gerçekten konuşmama cezası verelim. Bir başkası hemen karşı çıktı. Hayır hayır dedi, olmaz. Bu Türk'ü susturabileceğimizi nasıl düşünüyorsunuz? Susmaz da konuşursa? İşte bu nedenle ben de bir türlü karar veremiyorum dedim ya, diye sürdürdü gene konuşmasını tamada. Acaba diyorum, bu Türk dostumuza bundan böyle kadehle değil de boynuzla içme cezası mı versek? Sık sık kadeh de kaldırsak? Şayet yemeğin sonunda hala ayakta durabiliyorsa da bu boynuzu kendine bu geceyi bir daha unutmaması için armağan etsek, anmalık versek he? Ne dersiniz? Daha tamadanın konuşması bitmiş bitmemişti ki birden bir şamata koptu masada. Kimi çılgıncasına el çırpıyordu, coşkulu coşkulu alkışlıyordu tamadayı, ayağa fırlamış. Kimi önündeki porselen tabakları, kristal bardakları, elindeki çatal bıçakla çın çın çınlatıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bağırış çağırış bir şeyler söylüyordu herkes kahkahalara gülerek. Doğru, vallahi doğru diye avaz avaz bağırıyordu biri. Bu Türk'ü ancak alkol halleder. Bu Türk'ten bütün mazlumların ahını alalım bugün alkolle, tamam mı? Yaşa be tamada diyordu bir başkası çığlık çığlığa. Bu Türklerin can alıcı noktasını iyi keşfetmişsiniz vallahi. Neydi olursa olsun. Bir başkasının kendilerinden daha üstün olabileceğini duymaya bile dayanamazlar bunlar. Gürcülerle alkolde kim yarışabilirmiş be dünyada? Tez getirin boynuzu diye bağırışıyordu birkaç kişi de. Gerçekten de kaşla göz arasında ağzı ve sivri ucu gül desenleriyle nakışlanmış gümüş varak kaplı kocaman bir boynuz götürüp önüme koyuverdiler. Artık şarabımı yudum yudum içebilmem olanaksızdı. Kadehleri ellerinde ayağa fırlayıp şerefe diye çığrıştılar hep bir ağızdan. Şerefe dedim. Çaresiz diktim boynuzu başıma. Soluksuz içtim hepsini. Burada bir ayraç açıp halkıma şunu muştulamak isterim. Evvelallah o sınavdan da alnımın akıyla çıktım. Ulusal onurumuza bu konuda da toz kondurmadım. Yemeğin sonunda belki sallanıyordum mallanıyordum ama gene de ayaktaydım. Dolayısıyla da boynuzu bana armağan etmek zorunda kaldılar gürcüler. O boynuz şimdi evimde. Öteki almalıkların arasında baş köşeye koydum. Gözüm gibi saklıyorum. Onlar şaraplarından birer küçük yudum alıp kadehlerini hemen masaya koymuşlar. Sonra da bana dikmişler gözlerini. Boynuzdaki şarabın hepsini bir solukta içip bitirince ben gene şamatayı koparttılar. Ne ki içki sofralarında bu şamataları da ustaca tadında kesmesini öylesine iyi biliyordu ki bu gürcüler anlatılamaz. Kuşkusuz tamada daha sonraları ne yapıp yapıp sözü sık sık birisinin veya bir şeyin onuruna kadeh kaldırmaya getirmiyor değildi. Benden yana da bakıp kıs kıs gülerek. Hemen yanı başıma da elinde kocaman bir şarap sürahisi zebella bir gürcü dikivermişlerdi boynuzla birlikte. Tamada ne zaman elinde kadehini atacak olsa hemen uzanıp eline tutuşturuyordu masada yan yatıp duran boş boynuzu ve silme dolduruyordu. Ama artık konu Türkler değildi. Çünkü Tamada daha ilk şamatada gerçekten kendine yakışır bir incelikle şakayı tadına kesmesini iyi bilmiş ve konuyu hemen değiştirmişti. Daha önce de söyledim ya, bunca yılın Tamadasıyım ama şimdi gene Tamadalık yaşamın en zor görevlerinden birini daha yapmaya çalışacağım demişti. Konuyu değiştirdiğini herkese duyurmak istermişçesine kesin ve tok bir sesle. İnsan bilmediği, tanımadığı konularda, konular hakkında, kişiler hakkında ne söyleyebilir ki? Örneğin, ben yaşamımda bir Filipinli yazarla ilk kez bu masada tanışıyorum. Hatta belki de buraya, ülkeme gelen ilk Filipinli sizsiniz. Filipin'e gitmiş bizden birini de anımsamıyorum hiç. Filipin hakkında da fazla bir şey bilmiyorum doğrusu. Bunca kötü koşullar altında tamada olup da ne söylenebilir Allah aşkına? Galiba en iyisi, şimdi de söz sırası Filipinli yazar dostumuza demek. Söz sizin Sayın Virgülü Almerio. 2. Nasıl unuturum o Filipinli yazar dostun adını? Nasıl unuturum seni Virgülü Almerio dost? Anımsadığım kadarıyla Virgülü ile daha önce Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin bir toplantısında tanışmıştık. Galiba Kuzey Kore'de Pyongyang'da. Orta boylu, zayıf, esmer, hafif çekik gözlü, düz siyah saçlı, gerçekten sevimli, cana yakın, konuşkan biri. 40 yaşlarında da var yok. Ya da yaşını göstermiyor belki. Galiba köse sakallıydı veya köseydi. Ama müthiş sokulgan biriydi. Herkesin yanına sokulu veriyor, kolayca tanışıyordu. İngilizce konuşuyordu hep. İlginçtir. Çok da yüksek sesle konuşuyordu. Kulakları iyi işitti halde. İngilizcesi çok mu iyiydi? Bilemeyeceğim ama galiba kendi İngilizcesinin çok iyi olduğuna inanıyordu ve bu nedenle biraz da kasılarak sanki herkes İngilizcesinin çok iyi olduğunu duysun, öğrensin diye hep böyle yüksek sesle konuşuyordu. Doğrusu bir Filipinli'nin çok iyi İngilizce konuştuğuna inanarak böyle biraz da böbürlenmesine, kasılmasına fazla bozulmamıştım başlangıçta. Yadırgamamıştım. Ne ki çoğunun adını bile belki ilk kez duyduğum Afrika ülkelerinden, Asya'dan, Uzak Doğu'dan gelmiş yazarların neredeyse hepsinin tıpkı o Filipinli gibi İngilizce veya Fransızca konuşurken sanki birilerinden aferin beklermiş gibi gizli gizli efelendiklerini sezince dehşete varmıştım. Toplantılarda konuşmalar aynı anda 5 dile çevriliyordu. İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Korece. Çoğu da özellikle folklorik giysilerine bürünmüş, kimi peştemallı, kimi maşlahlı, kimi kefiyeli agelli, kimi türbanlı, büyücü kılıklı, bu renk renk Kamerunlu, Kongolu, Malili, Nijeryalı, Madagaskarlı, Senegalli, Mozambikli, Angolalı, Filistinli, Kuveytli, Tunuslu, Hintli, Bangladeşli, Filipinli, daha bilmem nereli yazarların neredeyse hepsi konuşmalarını, konuşmalar üzerine tartışmalarını İngilizce veya Fransızca yapıyorlardı. Örneğin Kuzey Afrikalı Araplar bile nedense Arapça konuşmak yerine Fransızca konuşmayı yeğliyorlardı. Öteki Araplarsa genellikle İngilizce. Dilmacım bütün konuşmaları anında Türkçe'ye çeviriyordu ya, ben gene de yarım yamalak İngilizceme belki birkaç sözcük daha kazandırırım umuduyla kulaklıkla da İngilizce izlemeye çalışıyordum. İlginçtir, kulaklıkla izlerken bir anda farkına vardım ki, ana dili yerine bir başka dil kullanan özellikle İngilizce konuşanların çoğunun söylediklerinin neredeyse tamamını anlıyordum da ana diliyle konuşanların İngilizce'ye çevirilerinin ancak %5-10'unu. İşte o zaman anladım. Ana dilini konuşanların kullandıkları sözcük sayısıyla yabancı dil konuşanların kullandıkları sözcük sayısının oranlanabilmesi bile olanaksız. Demek insan anca ana dilinde egemen olabiliyor. Anca onunla oynayabiliyor. Artık iyice meraklanmıştım. Nijeryalı şu iki yazar acaba kendi aralarında nece konuşuyorlardı? Bütün bu İngilizce, Fransızca konuşan yazarlar acaba ülkelerinde nece konuşuyorlardı birbiriyle? Sahi bu yazarlar romanlarını, öykülerini, şiirlerini nece yazıyorlardı? Tanışıklığı biraz daha ilerletince ilk işim bunu sormak oldu onlara. Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildi. Hele Afrikalıların. Kimi Portekizce yazıyordu, kimi İspanyolca, kimi Fransızca, kimi İngilizce yazıyordu romanını, şiirini dediğine göre. Arapların çoğu da İngilizce veya Fransızca yazıyordu. Hintli İngilizce yazıyordu. Bangladeşli İngilizce yazıyordu. Filipinli İngilizce yazıyordu. Şaştım kaldım. İnsan ana dilinin dışında bir dilde gerçekten şiir, öykü, roman filan yazabilir miydi? Ana dili olmayan bir yazar. Hintli yazar dost, bizler eski yöneticilerimiz olan İngilizlerden dillerini devraldık. İngilizlerin amacı da eğitim görmüş aydınları kendi halkının dilinden gittikçe uzaklaştırmaktı. Başardılar. Şimdi karşımızdaki sorun şu. İngilizce ülkemizde nasıl bir yer tutmalıdır ki ulusal bilinçliliği ve ulusal bütünleşmeyi engellemek yerine bunları geliştirsin diyordu acı acı. Kim Afrikalılar da bu durumlarını gırgıra alarak kendilerine alay ediyorlardı. Biz siyahi Avrupalılar diye söz ediyorlardı. Ama ne acıdır ki ana dilini unutup bir sömürgeci ülke diliyle konuşuyor, yazıyor olmayı övünç vesilesi bile yapıyor biliyorlardı asıl çoğunluk. Vay benim ana dilsiz bırakılmış halkların ana dilsiz yazarları vay. İşte o gün Pyongyang'da birden garip bir hüzün bürümüştü yüreğimi. Biraz hınçlı, biraz gazaplı. Bu Filipinli yazara içimin ısınıp gitmesi de bu yüzden miydi kim bilir? Yüzünde biraz utangaç, biraz sıkılgan, gizli bir gülümseme ağır ağır doğruldu virgül yalmario. Bir yandan da ne diyeceğimi düşünüyordu galiba. Herkesi tek tek süzdü. Gözlerimizi utangaç utangaç gülümseyerek. Bilmem ki ne desem diye başladı konuşmasına. Çekingen, zor duyulur, gıcıklı bir sesle. Ülkem ve halkım bütün tarih boyunca çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır. Önce tüccar kılığında gelmişler Araplar. Çinliler, Japonlar 5. 6. yüzyıllarda. Sonra da misyoner kılığında. Araplar 9. 10. yüzyıllarda bizi Müslümanlaştırmaya çalışmışlar. Japonlarla Çinliler de Budistleştirmeye, Konfüçyusçulaştırmaya. Magellan'ın 16. yüzyılın başlarında bizim oraları da keşfetmesinden sonra ise bu kez Avrupalıların akınına uğramışız. Önce İspanyollar gelmişler ve bütün ülkeyi işgal etmişler. Ve bir yandan bizi sömürgeleştirirken bir yandan da hem İspanyollaştırmaya çalışmışlar hem Hristiyanlaştırmaya. Ülke Katolik misyonerlerden, Cizvit papazlarından, Dominiken papazlardan geçilmez olmuş ve işi kısa sürede başarmışlar. Asya'nın en bağnaz Katolik halkını yaratmışlar ülkemde. Daha sonra yeniden Çinlilerin saldırısına uğramışız. 18. yüzyılda bu kez de İngilizler işgal etmişler ülkemi. 100 yıl sonra da Amerikalılar gelmişler. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki o birkaç yıllık Japon istilasını saymazsak bir daha da çıkmamışlar. Artık ana dilimiz bile İngilizce olmuş. Daha doğrusu Amerikanca. Görüyorsunuz kimler işgal etmemiş ki ülkemi? Kimlerin saldırısına uğramamışız ki? Almario sakin sakin konuşmasını sürdürüyordu ki masadan biri ansızın bağırarak sözünü kesti. Ya Türkler? Ya Türkler diyordu. Onlar ne zaman saldırdılar? Bağıran kimdi? Fazla da önemsemedim doğrusu. Hemen dönüverdim konuklara doğru. Bağıranın daha sözü bitmiş bitmemişken fırladım kalktım ayağa. Hafif reverans yaparak. Affedersiniz dedim. Biz Türkler denizi falan sevmeyiz. Doğru diye bağırdı biri. Denizi fazla sevmez bu Türkler. Denizden fazla hoşlanmazlar. Baksanıza bu yüzden bütün Asya'nın altını üstüne getirdikleri, atların nallarıyla Asya'da çiğnenmedik yer bırakmadıkları halde hemen burunlarının dibindeki Japonya ile hemen hemen hiç ilişkileri olmamış. Niçin? Dedim ya denizi sevmezlerdi ondan. Deniz aşırı bir saldırıları yoktur. Allah bilir Filipin'in Atlas'ta bile yerini gösteremezler. Hayır dedi Almario. Türklerle hiçbir ilişkimiz olmamıştır. Kısacası bizi şimdiye dek Araplar, Çinliler, Japonlar, İspanyollar, Portekizliler, Hollandalılar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, yani hemen hemen sömürgeci bütün ülkeler işgal etmiştir. Ama biz hiçbir ülkeyi işgal etmemişizdir. Bakıyorum bütün Asya neredeyse Türklerden şikayetçi. Ama bizden sanmam ki şikayetçi bir ülke bulunsun yeryüzünde. Kimseye bir şey yapmamışız ki bizden şikayet etsinler. Çünkü halkım Türkler gibi büyük ve güçlü bir halk değil ki. Biz mazlum bir halkız. Bu yüzden kimseyi rahatsız edememişizdir. Yani benim özür dileyeceğim bir kimse yok yeryüzünde sanırım. Almario'nun Halkı mazlum bir halktır. Türkler kadar büyük bir halk değildir ki dediğini duyar duymaz birden nasıl oldum anlatamam. Öyle baka kalmıştım bir anda. Gerçekten acaba niçin hiç düşünmemiştim bunu? Niçin düşünmemiştik? Birileri atalarımızdan, tarihimizden şikayet etmeye kalkıştığı zaman acaba niçin hemen ya yatsımaya kalkışmışız onu ya da bin dereden su getirerek unutturmaya ve unutmaya? Niçin? Niçin, niçin? Yüzyıllar boyu süren o uzun göçte bir kıtadan bir kıtaya giderken devletler yıkar, devletler kurarken yeni bir vatan ararken kendimize kimseyi rahatsız etmemiş olmak olanaklı mı Allah aşkına? Ortalığı kasıp kavuran o can pazarı savaşlarda elbette biz de bir yerleri talan etmişizdir, yağmalamışızdır, birilerinde barbarca davranmışızdır. Başka türlü nasıl olur? Nasıl olmuştum? Sağ olasın sen Emi, Filipinli dostum Virgül Yalmario. Nasıl unuturum seni? Hemen fırlamalıyım yerimden. Bizden şikayet olan yeryüzündeki bütün mazlum uluslardan koşup gidip özür dilemeliyim atalarım ve oğullarım adına. Koşup gidip boşlukta fıldır fıldır dönüp duran dünyadan özür dilemeliyim. Hey dünya! Hele kes fıldır fıldır dönmeyi. Dur! Özür diliyorum senden. Atalarım adına özür diliyorum bütün dünyadan. Duydun mu? Artık kimsede gözümüz yok. Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Duydun mu? Hey! Kitabın sonu. 29 Aralık 2011, sayfa 118.